serimiz Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin Halk Sağlığı Laboratuvarları Çalışma Grubu tarafından siz meraklıları için hazırlandı. Bugün belki de farkında bile olmadan her gün hayatımıza dokulan bir konuyu halk sağlığı laboratuvarlarını konuşacağız.
Evet.
Elimizde de Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki resmi yönetmeliği var. Amacımız bu resmi, belki biraz kuru görünen metnin arkasındaki o hayatımızı koruyan görünmez kalkanın nasıl çalıştığını anlamak.
Görünmez kalkan çok iyi bir benzetme. Gerçekten de öyleler. Yani biz hastalanmayalım diye sessiz sedasız çalışan, toplum sağlığının kahramanları gibidir bu laboratuvarlar.
O zaman hemen temelden başlayalım. Yönetmelik, halk sağlığı laboratuvarını, birey ve toplum sağlığını etkileyen etmenleri inceleyen bakanlık laboratuvarı diye tanımlıyor. Bu kulağa biraz genel geliyor.
Evet, biraz öyle. Ama pratikteki anlamı şu: bu laboratuvarlar aslında iki farklı cepheden birden çalışıyor. Bir yanda hepimizin bildiği, hani aile hekimine gittiğimizde istenen kan, idrar gibi klinik örnekler var.
Hı hı.
Diğer yanda ise içtiğimiz su, yüzdüğümüz deniz, havuz suyu gibi klinik dışı, yani çevresel örnekler var.
Anladım. Yani sadece bende bir hastalık var mı diye bakmıyor, hastalığa sebep olabilecek çevresel faktörleri de denetliyor.
Aynen öyle. İşte o proaktif koruma dediğimiz şey bu.
Peki bu kadar geniş bir alanı kontrol etmek karmaşık olmalı. Yönetmeliği okurken L1, L2, Ulusal Referans Laboratuvarı gibi bir hiyerarşi gördüm. Bu tam olarak nasıl bir yapı?
Şöyle düşünelim, bu bir uzmanlık piramidi. Çok mantıklı ve verimli bir sistem aslında. Piramidin en altında, yani sahaya en yaygın dağılmış olan L2 laboratuvarları var.
Yani ilk müdahale ekibi gibi mi?
Kesinlikle. Onlar en sık karşılaşılan temel, klinik ve klinik dışı analizleri yaparlar. Bir beldenin içme suyunun rutin kontrolü ya da basit bir kan tahlili gibi.
Peki diyelim ki L2 laboratuvarı şüpheli bir şey buldu. Daha önce görmediği bir sonuçla karşılaştı. O zaman ne oluyor?
İşte o zaman piramidin bir üst basamağındaki L1 laboratuvarları devreye giriyor. Onlar bölgesel uzman merkezleri. Hem kendi ileri düzey analizlerini yaparlar, hem de kendi bölgelerindeki L2'lere danışmanlık, eğitim verirler.
Yani L2'nin ben bundan emin olamadım dediği yerde L1 devreye giriyor.
Tam olarak bu. Bu yapı sayesinde her yere yüksek teknolojili, pahalı bir laboratuvar kurmak yerine uzmanlığı belli merkezlerde topluyorsunuz. Bu hem maliyet etkin hem de kaliteyi sağlıyor.
Çok mantıklı. Piramidin en tepesinde de o zaman nihai karar merciği var sanırım. Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı.
Orayı test dünyasının anayasa mahkemesi gibi düşünebilirsiniz.
Güzel benzetme. En karmaşık vakaların doğrulandığı, yeni test metotlarının geliştirildiği, standartların belirlendiği yer orasıdır. Mesela ülke için yeni bir salgın tehdidi ortaya çıktığında, o hastalığı kesin olarak teşhis edecek testi ilk onlar geliştirir ve diğer laboratuvarlara öğretirler. Verdikleri sonuç kesindir, herkes için referanstır.
Bu yapı şimdi çok daha netleşti. Peki bu sistemin günlük hayata etkisini somut bir örnekle düşünebilir miyiz?
Mesela bir sahil kasabasında denize girdikten sonra insanlar hastalanmaya başladı diyelim. O anda bu piramit nasıl çalışır?
Harika bir örnek. O anda hemen yerel L2 laboratuvarı devreye girer. Plajdan düzenli olarak deniz suyu numuneleri almaya başlar, bakteri seviyelerine bakar.
Hı hı.
Eğer sonuçlar basit, bilinen bir kirlenmeyi gösteriyorsa sorun orada çözülür. Ama diyelim ki daha önce o bölgede görülmemiş, tehlikeli olabilecek bir bakteri türü buldular.
İşte o zaman bir üst seviyeye gidiyor.
Kesinlikle. O numune hemen L1'e, gerekirse oradan da Ulusal Referans Laboratuvarı'na gönderilir. Böylece küçük bir yerel sorun fark edilmeden, büyük bir salgına dönüşmeden en üst düzeyde kontrol altına alınmış olur.
Kısacası musluktan akan sudan aile hekimindeki tahlilimize, oradan da bir salgın anındaki en kritik müdahaleye kadar aslında sürekli bu organize sistem tarafından korunuyoruz. Gerçekten de görünmez bir kalkan.
Tam olarak öyle. Bu da aslında bizi ilginç bir düşünceye getiriyor. Bu kadar kapsamlı bir denetim ağı varken bizler birey olarak bunun ne kadar farkındayız? Mesela bir bölgenin su kalitesi verileri kamuya daha açık olsa, bu bilgi Ev alırken ya da tatile giderken kararlarımızı etkiler miydi? Üzerinde düşünmeye değer bir nokta gerçekten.
Ve anlıyorum ki bu laboratuvarların yaptığı iş sadece teşhis değil, aynı zamanda toplumdaki hastalık trendlerini de izlemek. Sürveyans dediğimiz şey de bu sanırım.
Evet, tam olarak o.
Bir sonraki bölümde de halk sağlığı laboratuvarlarının yürüttüğü bu sürveyans faaliyetlerini daha derinlemesine konuşacağız. Sağlıkla kalın.